Ayrım 25.
Papaz okulunda okuyan bir öğrencinin bir allame olabileceğini ummazdım. Her ne kadar bir rahibe çok yakışmazsa da size Tacitus'un eserini armağan edeyim. Piskopos nefis bir biçimde ciltlenmiş olan 8 tane cilt getirtti ve birinci cildin adı üzerine kendi eliyle Julien Sorel'e iltifatlı bir cümle yazmak istedi. Piskopos çok iyi Latince bilir geçinirdi. Nihayet Julien'e o ana dek olan konuşmasıyla tamamıyla çelişen ciddi bir sesle, ''Delikanlı'' dedi, ''eğer uslu olursanız günün birinde sizi piskoposluğumun en iyi kiliselerinden birine atarım. Hem bu kilise öyle benim piskoposluk sarayıma 100 fersah mesafede de değil ama uslu olmak gerek.'' Saat gecenin 12'sini çalarken Julien kitapları koltuğunun altında hayretler içinde piskoposluk binasından çıktı. Piskopos Julien'e rahip Pirar hakkında tek bir söz bile söylememişti. Julien özellikle piskoposun son derece nazik bir insan oluşuna şaşmıştı. Bu kadar doğal bir ağırbaşlılıkla nazik davranışın bir araya gelişini bir türlü akla almıyordu. Julien hele kendisini sabırsızlıkla bekleyen rahip Pirar'ı görünce çelişkinin nedenli büyük olduğunun derhal farkına vardı. Rahip Pirar öğrencisini görür görmez ta uzaktan kalın bir sesle ''Quid tibi dixerunt'' ''Ne dediler?'' diye bağırdı. Julien piskoposun sözlerini Latince'ye çevirirken biraz zorluk çektiği için okulun eski müdürü hiç de kibar olmayan bir tavır ve sert tonla ''Fransızca söyleyin ve kendinizden ne bir şey katarak ne de çıkararak piskopos hazretlerinin sözlerini olduğu gibi tekrarlayın'' dedi. Yaldızlı kenarlarına adeta tiksinerek baktığı Tacitus'un eserini karıştırırken, bir piskoposun genç bir papaz okulu öğrencisine böyle bir armağanda bulunması da ne garip şey diyordu. Piskoposlukta konuştuklarını ayrıntılı olarak anlattırıp da en çok sevdiği öğrencisine odasına çekilmesi için izin verdiği zaman manastırın saati gece yarısından sonra 2'yi çalıyordu. Ona Tacitus'unuzun üzerinde Piskopos Hazretlerinin iltifatı yazılı olan birinci cildini bana bırakınız dedi. Bu Latince cümle ben buradan gittikten sonra bu binada sizin için paratoner görevi yapacaktır. Erit tibi filimi successor meus tanquam leo quarens quem deoret. Sana karşı yavrum yerime geçecek olan adam müthiş ve seni parçalamaya çalışan bir aslan kesilecek. Ertesi sabah Julien arkadaşlarının kendisiyle konuşurken garip bir tavır takındıklarını sezdi. Bunu görünce o da eskisinden daha çekingen davrandı. İşte Monsieur Pirard'ın istifa edişinin sonucu diye düşündü. Onun istifa ettiğini öğrenmeyen kalmamış, bana da gözde öğrencisi diye bakıyorlar. Bu davranış biçiminde bir hakaret olmalı. Fakat Julien hakaret filan göremiyordu. Aksine yatakhaneler boyunca koridorlarda rastladığı öğrencilerin bakışlarında düşmanlıktan eser yoktu. Bu da ne demek? Bu herhalde bir tuzak olmalı, sıkı davranalım diyordu içinden. Nihayet Verrier'li küçük öğrenci ona gülerek, ''Corneli Taciti Opera Omnia, Tacitus Külliyatı'' dedi. Bu sözleri işitince herkes can atarak Julien'in yanına geldi ve yalnız Piskopos Hazretlerinin verdiği nefis armağandan dolayı değil, fakat aynı zamanda onunla 2 saat konuşmak onuruna eriştiği için kutladılar. Bu olayı en küçük ayrıntısına dek biliyorlardı. O andan itibaren artık kıskanmadılar, Julien'e yaltaklandılar. Hatta okulun müdür yardımcısı Castanet bile, daha bir gün önce ona son derece kötü davrandığı halde şimdi gelip koluna girdi ve yemeğe davet etti. Julien mizacındaki yaratılıştan karamsarlığa kapılarak, ''Bu kaba insanların küstahlığı karşısında o kadar çok acı duymuştu ki, onların aşağılıkları ona zevk vermek şöyle dursun tiksindirdi.'' Öğleye doğru Rahip Pirar öğrencilerinden ayrıldı fakat onlara sert bir konuşma yapmayı da ihmal etmedi. Dünyada ikbale erişmek, toplumun nimetlerine kavuşmak, amir olmak, yasalara aldırış etmemek ve haksız olarak herkese karşı küstahça davranmak zevkini tatmak mı, yoksa öteki dünyada sonsuz esenliğe mi kavuşmak istersiniz? İçinizden en geri olanların bile bu 2 yolu birbirinden ayırmak için gözlerini açmaları yeter. Rahip Pirar kapıdan çıkar çıkmaz Sacré-Cœur de Jésus sofuları okulun kilisesine giderek bir Te Deum mırıldandılar. Eski müdürün konuşmasını okulda hiç kimse ciddiye almadı. Herkes onun fena halde içerlemiş olduğunu söylüyordu. Bir tek öğrenci bile böyle yağlı müteahhitlerle ilişkiler kurmaya elverişli bir yerden insanın kendi isteğiyle istifa edebileceğine inanmak saf dilliğini göstermedi. Rahip Pirar gidip Besançon'un en güzel otelinde oda tuttu. Gerçi işi filan yoktu ama işi olduğunu söyleyerek iki gün kalmak istedi. Piskopos onu yemeğe çağırmıştı, yardımcısı Friller'le alay etmek amacıyla Rahip Pirar'ın ne kadar bilgili bir insan olduğunu göstermesi için fırsatlar veriyordu. Rahip Pirar'ın fevkalade bir yere, Ney Kilisesi'ne atandığını bildiren haber geldiği zaman sofradaydılar. Ney kasabası Paris'ten 4 fersah uzaktaydı. İyi kalpli piskopos rahibi candan kutladı. Bütün bu işte onun çok kurnaz hareket ettiğini anladı ve bu vesileyle Rahip Pirar hakkında çok iyi şeyler düşünmeye başladı. Ona Latince çok iyi bir belge verdi ve haddini bilmeyerek buna itiraz etmeye kalkışan Rahip Friller'e bu işe burnunu sokmamasını emretti. O akşam Piskopos, Marquis de Rubempré'nin evinde Rahip Pirar'dan övgüyle söz etti. Bu haber Besançon kibar çevresi için büyük bir olay olmuştu. Rahibin gördüğü bu olağanüstü iltifat üzerinde bir takım dedikodular, yorumlar yapılıyordu. Onu daha şimdiden piskopos olmuş sayıyorlardı. En sık eleyip dokuyanlar bile Monsieur de la Mole'ün bakan olacağına inanıyorlar ve o gün Rahip Friller'in şurada burada takındığı azametli tavırlara gülümsemek cesaretini gösteriyorlardı. Ertesi sabah sokaklarda Rahip Pirar'ın hemen hemen peşine takılıyorlar, Marki'nin davasına bakan yargıçlarla görüşmeye giderken dükkancılar kapılarının önüne çıkıyorlardı. Çevresinde olup biten bütün bu şeylerden tiksinen ağırbaşlı janzenist, Marquis de la Mole tuttuğu avukatlarla bir hayli görüştükten sonra Paris'e gitmek üzere yola çıktı. Kendisini uğurlamaya gelen ve arabanın üzerine işlenmiş armaya hayran hayran bakan dostlarından 2-3 kişiye papaz okulunu 15 yıl yönettikten sonra Besançon'dan cebinde 520 franktan başka parası olmayarak ayrıldığını söylemek zaafında bulundu. Dostları onu ağlayarak kucakladılar. Fakat arkasından "Hey gidi Rahip Pirar hey, bu yalanı söylemeseydi daha iyi ederdi ya, hem de ne gülünç bir yalan" dediler. Rahip Pirar'ın Marie Alacoque'la, Sacré-Cœur de Jésus ile Cizvitlerle ve Piskopos'la tek başına 6 yıl çarpışmak için gereken gücü ancak samimi oluşunda bulması, gözlerini para hırsı bürüyen ciğeri 5 para etmez adamların anlayacağı şey değildi. 30. Bölüm. Muhteris bir adam. Artık soyluluk ünvanı diye düklükten başka bir şey kalmadı, marki kelimesi gülünç bir şey oldu. Ancak dük denince herkes başını çevirip bakıyor. Edinburgh Review. Rahip Pirar, Marquis de la Mole'ün soylu davranışı ve az çok neşeli hali karşısında şaşırdı. Bununla beraber geleceğin bakanı onu son derece kibar görünen fakat anlayan birisi için aynı ölçüde küstahça olan bir takım yapmacıklara sapmadan karşıladı. Böyle bir şey yapmaya kalkışmak zaten vakit kaybetmek olurdu. Büyük işlerde bir hayli ilerlemiş olan Marki'nin ise kaybedilecek zamanı yoktu. 6 aydan beri gerek krala gerekse halka yeni bir kabine kabul ettirmek için entrikalar çevirip duruyordu. Çünkü adamlarının iş başına geçince kendisini minnettarlıklarını bildirmek için dük yapacaklarını umuyordu. Marki uzun yıllardan beri Besançon'daki avukatından Franche Comté'deki davaları hakkında boş yere açık ve tam bir rapor isteyip duruyordu. O ünlü avukat bu davaları kendisi bir türlü kavrayamadığı halde nasıl olur da başkasına açıklardı. Oysa Rahip Pirar'ın verdiği 4 köşeli küçük kağıt parçası ona her şeyi açıkça anlatıyordu. Marki hatır sormak için gereken nezaket sözlerini 4-5 dakikada söyleyiverdikten sonra "Aziz Rahip" dedi, "bu kadar refah içinde olduğum halde 2 küçük fakat önemli şeyle uğraşacak zaman bulamıyorum. Ailem ve işlerim. Bu sözleri söyledikten sonra, "Evimin varlığını koruyorum ve istersen bu varlığı çoğaltabilirim," dediği ekledi. "Zevkime de düşkünümdür, bu taraf hiç değilse bana göre ön planda gelmektedir." Bu sözleri söylerken Rahip Pirar'ın gözlerindeki hayretin farkına vardı. Gerçi Rahip Pirar aklı başında bir adamdı ama böyle yaşlı bir soylunun zevklerine düşkün olduğunu açıkça bildirmesi karşısında hayran oldu. Büyük Asılzade, "Paris'te iş ve çalışanlar yok değil, var. Var ama evlerin 5. katında sizin anlayacağınız tavan arasında oturanlarda, oysa ben bir adama yakınlık gösterdim mi derhal 2. katta bir daire tutar, karısı da bir konuk kabul günü icat eder. Yani artık çalışmalarını ve bütün çabalarını kibarlar aleminde gösteriş yapmak için harcarlar. Karınları doydu mu artık bundan başka bir şey yapmazlar. Davalarım için, daha doğrusu her davam için ayrı ayrı avukatlarım var. Bu adamların bu yüzden canları çıkıyor. Daha önceki gün bir tanesi veremden öldü. Fakat davalarımı bir tarafa bırakacak olursak, genellikle bütün işlerim için Monsieur, 3 yıldan beri araştırdığım ve benim için bir yazı yazarken yaptığı şeyi biraz ciddiye alacak birini bulmaktan vazgeçtiğimi mi sanıyorsunuz? Zaten bu sözlerle kapı yapmak istiyorum. Size karşı saygım var ve ilk kez gördüğüm halde sizi sevdiğimi söylemek cüretini göstereceğim. Yılda 8.000 frank ya da bunun 2 katı bir ücretle benim katibim olmak ister misiniz? Size bu kadar dolgun bir maaş verdiğim halde yine de ben kârlı çıkacağım, yemin ederim. Günün birinde bu anlaşmanın işinize el vermeyeceği olasılığını da düşünerek size temin ettiğim kilise papazlığını da elde bulunduracağım. Rahip bu teklifi kabul etmedi. Fakat konuşmalarının sonuna doğru Marki'nin gerçekten sıkıntılı bir durumda olduğunu görünce aklına bir hal çaresi geldi. Marki'ye, "Bizim papaz okulunda zavallı bir genç bıraktım," dedi. "Yanılmıyorsam ona fena halde eziyet edeceklerdir. Sadece bir rahip olsaydı onu rahat bırakırlardı. Şimdilik Latince'den ve İncil'den başka bir şey bilmez. Fakat günün birinde vaizlik alanında olsun, ölümlülerin ruhlarını esenliğe ulaştırmak açısından olsun, büyük bir yetenek göstermesi mümkün. Ne yapacağını bilmiyorum ama ruhunda kutsal bir ateş var, hayat yolunda çok ilerleyebilir. İnsandan ve işten biraz olsun sizin gibi anlayan bir psikoposumuz olur diye umutlanıyor ve bu genci onun yanına vermeyi düşünüyordum." Marki, "Bu delikanlı kimin nesidir?" dedi. "Dağlarımızda çalışan bir kerestecinin oğlu olduğunu söylüyorlar fakat onun çok daha zengin bir adamın gayrimeşru bir çocuğu olduğuna inanacağım geliyor. Ona imzasız ya da sahte imzalı bir mektupla 500 franklık bir poliçe geldiğini gördüm." Marki, "Ha, anladım," dedi. "Julien Sorel'den bahsediyorsunuz." Rahip Pirar hayretle, "Adını nereden biliyorsunuz?" dedi. Bu soruyu sorarken kızaran rahibe dönerek, "Orasını size söyleyemem işte," diye cevap verdi. Rahip, "Pekala," diye konuşmayı sürdürdü. "Katip olarak deneyebilirsiniz. Hem gayretli hem de akıllı bir gençtir. Sözün kısası, bir kez denemeye değer." Marki, "Neden denemeyecekmişiz?" dedi. "Yalnız şurası var ki polis müdüründen ya da herhangi bir kimseden para alıp da benim evimde casusluk edecek yaratılışta bir insan olmasın. İşte benim bütün itirazım bundan ibaret." Rahip Pirar güvence verince Marki 1.000 franklık çıkararak, "Bu parayı Julien Sorel'e gönderin, onu bana getirin," dedi. Rahip, "Paris'te yaşamaya alışmış olmanız herhalde sizde bu yanlış düşünceye meydan vermiş olacak Monsieur Le Marquis," dedi. "Biz zavallı taşralıları, hele cezvitlerle arası iyi olmayan rahipleri ezen baskının ne olduğunu bilmezsiniz çünkü toplumun yüksek bir sınıfına mensupsunuz. Julien Sorel'in buraya gelmesine izin vermeyecekler, onun Besançon'dan uzaklaşmasına engel olmak için birçok kurnazca hileye başvuracaklar. Bana onun hasta olduğu cevabını verecekler, gönderdiğimiz mektuplar postada kaybolacak vesaire vesaire." Marki, "Bugünlerde bakandan Besançon psikoposuna bir mektup yazmasını rica edeceğim," dedi. Rahip, "Size önceden söylemeyi unutuyordum," dedi. "Gerçi bu genç pek aşağı tabakadan bir ailenin çocuğudur ama ruhu yüksektir, onuruyla oynayacak olursanız hiçbir işinize yaramaz. Böyle davranacak olursanız ne yapacağını şaşırır, sersemliği verir." Marki, böylesi hoşuma gider, onu oğluma arkadaş yapacağım, bu kadar yeter mi dedi. Bir süre sonra Julien yazısını tanımadığı ve Chalon'dan postaya atılmış bir mektup aldı. Mektupta Besançon tacirlerinden karşılığı alınmak üzere bir para kağıdı vardı. Bundan başka Julien'in derhal Paris'e hareket etmesi isteniyordu. Mektupta uydurma bir imza vardı fakat Julien açınca korkudan titredi. Çünkü 13. kelimenin altında kocaman bir mürekkep lekesi vardı. Bu leke rahip Pirar'la aralarında kararlaştırılmış bir işaretti. Aradan bir saat geçmişti ki Julien'i piskoposluktan çağırdılar. Orada kendisini tamamıyla bir baba gibi karşıladılar. Piskopos hazretleri bir taraftan Horatius'un mısralarını okurken, diğer taraftan da Paris'te erişeceği yüksek mevkilerden söz ederek Julien'e ustaca yapılmış iltifatlar yağdırıyordu. Bu iltifatlara karşılık da ondan işin aslını anlatmasını bekliyordu. Julien bir şey söylemedi çünkü kendisi de bir şey bilmiyordu. Bu yüzden piskoposun gözünde önemi büsbütün arttı. Piskoposlukta çalışan ufak rahiplerden biri belediye başkanına bir mektup yazdı. Belediye başkanı da hiç zaman yitirmeden kendi eliyle Julien'e seyahat belgesini getirdi. Fakat yolcunun adının yazılması gereken yer boş bırakılmıştı. O akşam gece yarısından önce Julien Fouquet'in evine gitti. Aklı başında bir insan olan Fouquet, arkadaşını bekleyen gelecek karşısında memnun olacağı yerde hayret etti. Liberal Partisi'ne oy veren bu adam, "Sonunda sana hükümette bir mevki verecekler ve gazetelerin bahsedecekleri bir işe burnunu sokacaklar," dedi. "Bundan sonra senin hakkında hep olumsuz sözler işiteceğim. Şunu her zaman hatırla ki Hazreti Süleyman'ın hükümeti de olsa, devletin elinden yılda 4.000 frank almaktansa dürüst bir odun ticaretinde 100 lira kazanmak daha iyidir." Julien bütün bu sözleri bir köy burjuvasının dar kafalılığı diye karşıladı. O nihayet büyük olayların geçtiği sahneye atılıyordu. Hayatı o kadar emniyette olmasın ne çıkardı, yeter ki talih ufukları daha geniş olsun. İçinde artık açlıktan ölmek korkusu yoktu. Çok dalaverici ve ikiyüzlü, bununla beraber Besançon ve Akt piskoposları kadar kibar insanlarla dolu olduğunu düşündüğü Paris'e gitmenin verdiği mutluluk, onu başka herhangi bir şeyi göremez duruma getirmişti. Arkadaşı Fouquet'e Rahip Pirar'ın mektubunu alınca artık kendi kendine karar verme gücünü yitirmiş bir insan olarak göründü. Ertesi sabah Verrières'e vardığında kendisini dünyanın en mutlu insanı sayıyordu. Madame de Renal'i görebileceğini umuyordu. Önce kendisini ilk koruyan insan olan Rahip Chalon'a gitti. Rahip onu asık bir suratla karşıladı. Julien'in selamına karşılık vermeden, "Bana karşı az çok borçlu olduğunuzu sanıyor musunuz?" dedi. "Beraber yemek yiyeceğiz ve bu arada gidip size bir at bulacaklar. Verrières'den hiç kimseyle görüşmeden çekip gidersiniz." Julien, papaz okulunda öğrencilerin takındıkları tavırla emri işitmek yapmak demektir diye cevap verdi. Bundan sonra din bilgisi ve Latin edebiyatından başka bir şey konuşmadılar. Julien ata atladı, bir fersah yol gitti, sonra bir koru gördü ve kimsenin kendisini görmeyeceğini kestirince koruya daldı. Gün batarken atı bir köylüye vererek en yakın bir menzile gönderdi. Daha sonra bir bağcının evine girdi. Adamı kendisine bir merdiven satmaya ve Verrières'e sadıklar gezisi üzerindeki koruya kadar birlikte gelmeye razı etti. Köylü ondan ayrılırken, "Bir asker kaçağı mıdır yoksa bir kaçakçı mıdır nedir bilmem ama bana ne, merdiven için iyi para verdi. Ben de hayatta ne vartalar atlatmışımdır ya," diye düşündü. Gece zifiri karanlıktı. Saat 1'e doğru Julien elinde merdiven Verrières'e girdi. Monsieur de Renal'in o güzel bahçelerinden 6 ayak derinliğinde 2 duvar arasından akan derenin yatağına mümkün olduğunca çabuk girdi. Merdivenle kolayca duvara çıktı. Bekçi köpekleri acaba beni nasıl karşılayacaklar diye düşündü. Bütün mesele buradaydı. Köpekler havladı ve üzerine saldırdı. Fakat yavaşça ıslık çaldığını duyunca yanına gelip ona sürtünmeye başladılar. Bütün demir parmaklıklı kapılar kapalı olduğu halde Julien bir taraçadan öbürüne çıkarak Madame de Renal'in penceresinin altına kadar kolayca geldi. Bu oda bahçe tarafında yerden ancak 8-10 ayak yüksekliğindeydi. Pencerede Julien'in çok iyi hatırladığı yürek şeklinde bir delik vardı. Eskiden olduğu gibi bu gecede içeriden bir kandil ışığının bu delikten sızmadığını görünce çok üzüldü. Kendi kendine, "Tanrım," dedi, "bu gece bu odada Madame de Renal yatmıyor mu? Yoksa kandil mi söndü? Acaba nerede yatıyor? Köpeklerin burada olduğuna bakılırsa aile veri yerde. Ama kandil yanmayan bu odada ya Monsieur de Renal'in kendisiyle ya da bir yabancıyla karşılaşacak olursam ne rezalet olur." En tedbirli hareket odaya girmekten vazgeçmek olurdu. Fakat bu biçimde hareket etmek Julien'e iğrenç bir şey gibi görünüyordu. İçinden, "Er geç içeride bir yabancıyla karşılaşacak olursam merdiveni bırakır, tabanları yağlar, kaçarım," dedi. Fakat odada yatan Madame de Renal'in kendisi ise acaba beni nasıl karşılayacak? Vicdan azabı çekiyormuş, müthiş dindar kesilmiş, buna kuşkum yok. Fakat ne de olsa beni unutmamıştır, öyle ya, tamamıyla unutmuş olsaydı mektup yazar mıydı? Bu muhakemeden sonra içeriye girmeye karar verdi. Yüreği titreyerek fakat onu görmeden dönmektense ölmeye karar vermiş bir halde pencereye küçük taşlar attı, cevap veren olmadı. Merdivenini pencerenin yanına dayadı ve pencereye bu kez kendi eliyle önce yavaş sonra daha hızlıca vurdu. "Ne kadar karanlık olursa olsun bana ateş edebilirler," diye düşündü. Bu düşünce giriştiği çılgınca işi bir kahramanlık haline getirdi. İçinden, "Bu gece bu odada kimsecikler yok," diyordu. Ya da içinde yatan kim olursa olsun şu anda uyanmış bulunuyor. Şu halde artık Madame de Renal'den çekinmeye neden kalmadı, yalnız diğer odalarda yatanların duymamalarına dikkat etmek gerek. Aşağı indi, merdiveni pencerenin kanatlarından birine dayadı ve elini yürek şeklindeki delikten sokarak pencereyi kapayan çengeli çabucak buldu. Buna çok sevindi. Demir teli çekti. Pencerenin bu kanadının artık kapalı olmadığını ve iter itmez açıldığını anlayınca deli gibi sevindi. "Yavaş yavaş açmalı ve sesimi tanıtmalıyım," diyordu. Pencereyi başı geçecek kadar açtı, bu sırada "Yabancı değil, yabancı değil," diyordu. Kulak verdi ve odada hüküm süren derin sessizliği hiçbir şeyin bozmadığına emin oldu. Fakat ocağın üzerinde kısılmış da olsa kandil namına bir şey yoktu. Julien bu hayra alamet değil diyordu. "Aman ateş etmesinler." Biraz düşündü, sonra parmağıyla cama vurmak cesaretini gösterdi. Yine cevap veren olmadı, daha hızlı vurdu. "Camı kıracak olsam da bu işi sonuna dek vardırmak gerek," diyordu. Çok hızlı vurmaya başladığı sırada zifiri karanlığın ortasında odada beyaz bir hayalet gibi bir şeyin yürüdüğünü görür gibi oldu. Nihayet kuşkusu kalmadı, gördüğü şey kendisine doğru çok ağır ilerleyen beyaz bir gölgeydi.